Bu haftanın vaazı Düşenler ve Tembeller. İbraniler bölüm 6 ayet 1'den 12'ye kadar.
Evet, vakit geldi, gene Allah'ın sözüne dikkat edelim. Sadece pazar günü değil, her gün o bizi konuşsun. O bizim yentimiz olsun. O bizim içimizi dağılsın. Yemek çok güzel ama senin midene dağılmazsa fayda yok, değil mi? Çok güzel görüyorum kişilerin kaflarında böyle incir var, başka imanlı kitaplar var. Çok güzel ama içimizi dağılıyor mu? O da durması bir fayda değil, değil mi? Sadece okuduk mu, anladık mı, o vakit gerçekten faydamız olacaktır. Geçen hafta İbraniler Mektubu'ndan 3. bölümde okuduk, hatırlıyorsunuz ve konuştuk. Özellikle uyarmak temasında. Allah bizi bu apostolun ağzından uyarıyor. Dikkat et diyor, dikkat et. Ve imanlı hayatta gerçekten çok çukurlar var. Çok böyle tehlikeli yerler var. Ayağımız çok çabuk kayabilir. Ve onun için şimdi bu okuduğumuz mektupta İbraniler de doludur böyle uyarılarla. Dedi ki bu daha faydalı bizim imanlı hayatımız, ne kadar böyle hoş sözler. Biz hoş sözleri arıyoruz. Değil mi? Bizi okşayan sözler. Aa, iyisin çocuğumuz nihayet ama sıkılma, hep şey iyi olacak, böyle şeyler daha seviyoruz, daha fazla seviyoruz. Ama asıl kuvvet, asıl yani fayda Rabbin uyarıcı sözlerinde. Ve bütün bu mektup onun için yazıldı. Bunu alan, bunu ilk defa okuyan bu kişilerin büyük bir korkunçluğu vardı. Rabbin uzaklaşsınlar. İsterler eski sistemi dönsünler. Etraftan çok baskı gördüler ve gene de yeniden sanki bir korkunçluk vardı. Yahudiliğe dönsünler, eski sisteme. Ve şimdi buna karşı İbraniler mektubu yazıldı. O bize anlattırıyor, bize gösteriyor. İsa Mesih ne kadar üstün, ne kadar daha büyük bir sistem. Ve bugüne kadar anlamıyorum. Birçok imanlılar bu sanki mektup hiç yok İncil'de, hiç bunu okumamış gibi davranıyorlar. İsrail'de yeniden taştan yapılma bir tapınak yapılsın. Ama İbraniler bize gösteriyor ki biz onun tapınağıyız. Tamam mı? Yeniden kurbanlar kesilecek diyorlar. Ama İbraniler mektubunda okuyoruz, son kurban İsa Mesih'tir. Ve her şey yani eskice olsunlar. Kişiler gördüler ve antlaşma sandığı yeniden yapılacak, eyvallanıyorlar. Ama İncil bize apaçık yazıyor ki Romalılar'da İsa Mesih kendisi bizim antlaşma sandığımız. Her bir temada İsa'nın üstünlüğünü daha fazla, daha kuvvetli olduğunu bize gösteriyor. Bugün aynı uyarıları devam ediyoruz ve 6. bölüme geliyoruz. Ve okumak istiyorum özellikle ayet 4'ten aşağı ve 4'ten 12'ye kadar. Şöyle diyor. Ama o kişiler hani bir kere aydınlığa kavuştular. Gökten gelen o vergi tattılar. Kutsal ruha ortak oldular. Allah'ın sözünden ve gelecek dünyadan bir tat aldılar. Ve sonra yoldan ayrıldılar. İşte onlara yok fırsat bir daha tövbe etmek durumuna getirilsinler. Onlar kendileri için Allah'ın oğlunu bir daha haça gelip el aleme rezil ediyorlar. Bir toprak onun üzerine sık sık düşen yağmuru içti mi? Ve kendisine bakan kişilere fayda getiren otlar çıkardı mı? O Allah'tan bereketleniyor. Ama bir toprak dikenli otlar ve çalılar çıkardı mı? O yaramazdır ve lanetlenmenin üzerindedir. Onun sonu yanmaktır. Ama sevgililer, böyle konuşsak bile kurtuluş temasında sizden için daha iyi şeyler düşünüyoruz. Çünkü Allah haksız değil ki çalışmalarınızı ve sevginizi unutsun. Kutsallara hizmet etmekle onun adına sevgi gösterdiniz. Ve hala da onu yapıyorsunuz. İstiyoruz sizden herkes sonuna kadar aynı onun gibi işlesin. Öyle ki umut ettiği şeyden tam emin olsun. Maksat tembel olmayasanız. Ama o kişilerin arkasından gidesiniz hani iman ve sabırla söz verilen şeylere kavuştular. Duyduğumuz gibi bu da yazar çok korkunç bir şey anlattırıyor. Diyor ki yani bazı kişiler döndüler ve döndükten sonra diyor yok fırsat onu yeniden tövbe edecek duruma getiresin. Bu ayet çok tartışılıyor. Tam bunun anlamı nedir diye kardeşlerin arasında çok büyük bir ayrılık var yani değişik fikirler var. Ama dikkatlice okursayız bunu çok güzel anlayacağız bugün. Büyük bir uyarı var. Rabbin uzaklaşmayalım. Fazla uzağa gitmeyelim. Hepimiz biliyoruz İsa Mesih iyi çobandır. Ve bazıları seviyorlar işte sürüden azıcık uzaklaşsınlar. İyi geliyor onlara. Hep onlara mı anlaşacağım? Kendi yolumu tutacağım azıcık. Hep onun peşine mi gideceğim? Kendi yolumu tutayım azıcık. Öyle duygular değil mi? Sende var mı öyle bir duygu? Sende var mı bir duygu? Hani azıcık uzaklaşayım. Azıcık değil çok. İmanlıyız. Çok aşırı gitmiyoruz. Ama azıcık. Bir iki saat, bir iki hafta, bir iki sene. Azıcık. Ve tam böyle kişiler için okuduğumuz ayetler konuşuyor. Dikkat et diyor. Dikkat et. Geliyor öyle bir nokta. O zaman zor olacak. O zaman dönüşü mümkün olmayacak. Ona sonra bakacağız. Ama bu temayı iyice anlamak için bir önceki ayetleri, ayet 1'den 3'e kadar da anlayalım. Ne diyor? Onun için Mesih'in temel öğretişlerini geride bırakalım ve tamamlık durumuna doğru ilerleyelim. Yeniden aynı temeli koymayalım. Hani ölü işlerden tövbe etmek, Allah'a iman etmek, türlü vaftiz meseleleri için öğretiş, el koymak, ölülerin dirilişi ve sonsuz davalama. Allah fırsat verirse onu da yapacağız. Açık diyor ki, bakın siz artık kızan değilsiniz. Temel. Temel sözü geçiyor burada. Erkekler biliyor bir evin yapımı nasıl oluyor. Sen düşün bakalım. Yapmışsın bir ev, artık çatıya gelmişsin, direkleri ve kiremitleri almışsın, kamyon geliyor, kiremitleri getiriyor ve sen diyorsun, dur bakalım, temelde bir değişiklik yapacağız. Olacak şey mi? Fondasyon bozuk. Olur mu ya? Sen artık o derece gelmişsin yani, sen bitirmek üzeresin ve diyorsun, temeli lazım değiştirelim. Paulus diyor ki, biz artık temel şeylerde kalmayalım. Evet, birçok imanlı bu derece gelmişler. Sanki eve artık tapet arıyorsun, duvar kağıdı arıyorsun, evin süslemesinde perde arıyorsun ama daha temel yok. Daha temel yok. Sen çok güzel yani süslü bir ev yapıyorsun ama ilk zelzelede, ilk bir hangi en ufak bir problemde ne oluyor? Bu ev gidiyor. Birçok kişi imanlı hayatlarında öyle küçük detaylara dalıyorlar. Çok daha perfekte olmak istiyor ama temelleri yok. Ve tam bunun üzerinde apostol bize burada yazıyor. Nedir bu temel şeyler? Soruyor sanki onlara, siz temel şeyleri unuttunuz mu? Unuttunuz mu da şimdi vazgeçmek istiyorsunuz? Nedir bu temel şeyler? Ve neyle başlıyor? Altı şey sayıyor, sıralıyor burada ve onları gözden geçireceğiz. Kısaca, çok kısaca. Ne diyor? Bu temel şeyleri anlamadan biz imanda ilerlemeyiz. Birincisi diyor ki, ölü işlerden tövbe. Niye onunla başlıyor? Niye imanla başlamıyor? Niye Allah'ın sözüyle, İsa Mesih'le başlamıyor? Hayır. Ne diyor? Ölü işlerden tövbe. İmansız bir kişi imana getirmek için ilk önce o lazım. Bazen tövbe ettiriyoruz kişileri değil mi? Öyle bir şey var. Bazı topluluklarda öyle bir adet var. Kişi lazım öne çıksın ve biz ona tövbe ettiriyoruz. Bir takım sözleri tekrarlattırıyoruz ona. Ve sanıyoruz bu kişi artık tövbe etmiş. Hayır. Bu böyle değil. Tövbe aslında nedir sorarsan? Tövbe aslında demek bir kişinin düşüncesi değişiyor. Düşünceleri değiştirmek. Ve senin düşüncelerin değişti mi? Senin hareketlerin de değişecek. Tövbe budur. Tövbe budur. Ve en birinci bu. Çok az bu konuşuluyor bugün. Bu çok az konuşuluyor. Kişi bugün istiyorlar İsa Mesih'ten bambaşka şeyler. Ama tövbe etmek bu temeldir. Apostol apaçık diyor ki bu temeldir. Her bir imanlının, imanlı hayatının en birinci basamağı, en birinci temeli budur. Sen tövbe ettin mi? Sana soruyorum. Sen tövbe ettin mi? İmana gelişi nasıl oldu? Kendi kendine sor. Ne çekti beni en başta? Bunların arasına dahil. Ya ondan sonra ne oldu? Benim hayatımda gerçekten bir tövbe olayı oldu mu? Çok kişi geliyor başka sebepleri için bir kişinin hatırına ya da herhangi bir başka bir hoşuna giden bir sebeple ama gerçekten ben tövbe ettim mi? Çünkü İsa Mesih ilk önce bakarsayız İncil'e en birinci İsa değildir. Ondan önce bir kişi geldi. Kim idi? Yahya geldi değil mi? Ve en birinci Matta 3. bölümde açıyoruz. İlk sözler nedir? Tövbe edin. Hayır. İsa konuşmuyor. Yahya konuşuyor. İsa'ya hazırlık budur. Sen İsa'ya gelmek istersen, iman etmek istersen hazırlık budur. Sen gerçekten diyebilir misin? Ben tövbe ettim. Benim hayatımda öyle bir kırıklık oldu. Benim hayatımda öyle bir dönüş noktası oldu. Ben artık eskisi değilim. Kırılmış bir kişi. Kafasını değiştirmiş, düşüncelerini değiştirmiş bir kişi. Artık eskisi gibi devam etmiyor. Onda yok artık böyle bir gurur. Onda yok artık böyle bir hava. Ben yaparım. Öyle bir şey varsa sen de diyeceğim sana, sen tövbe etmemişsin. Bu belli oluyor. Birincisi bu. Ondan sonra ikinci diyor, temel temaları konuşuyor. İkinci diyor ki imandır. Bir imandır. Bu temel. Yine soruyorum sana. Bu var mı sende? İman. Bu Raja'da kolay. Viyara. Bir söz. Ama Türkçe'de iki söz var. İnanç, bir de iman. Ve ikisi lazımdır. İkisi lazımdır. İlk önce inanç var bu kişide. Demek anlıyor bazı öğretişler, anlıyor bazı temaları ve bu temalara evet diyor, bu böyle olmuştur. Evet, İsa haçta ölmüştür, bir Müslümanlar dediği gibi ölmemiştir. Evet, İsa sıradan bir peygamber değil, Allah'ın oğludur. Evet, ben inanıyorum, o dirildi. Bu inanç, bu faktörleri, bu hakikatleri, tarihteki hakikatleri kabul ediyorsun. Bu inanç, bu birinci adım, güzel. Ama kim bunu gerçekten anladıysa, kim anladıysa bu faktör, bu hakikatler doğrudur, onun içinde ikinci bir şey oluyor. Bu inanç yavaş yavaş dönüşüyor başka bir şey, imana. Ve iman artık farklı. İnanç dışarıdan gelen bir haberi kabul etmek demektir. İman demek, senin içinde bir güç var. Bir güç var, bu imana dayanarak bazı işler yapıyorsun. İman kendini işlerle gösteriyor. Bu da bir çelişki yok. Evet. Bazı kişiler diyorlar ki, insan işlerle kurtulmuyor, sadece imanla. Bu yanlış. Bir kişi sadece imanla kurtuluyor diyebiliriz ama onların lafı nereye gidiyor? İnançla. Hayır, inançla sen kurtulamazsın, imanla belki. Çünkü iman zaten demek, içindeki iman durumunu gösteriyorsun. İmanın işleri var, kendini gösteriyor. Kendi kendini sor. İnanç, tamam, o var bende. Yoksa hiç buraya gelmeyeceğim. Bu bir. Bunu biliyoruz. Ama iman var mı bende? İman var mı bende? Ben hayatımda tek bir iş yaptığım var mı acaba? Hani imana dayanarak. Yani bir imansızların yapmayacağı bir iş. İmansızların yani karar vermeyeceği bir karar ben verdim mi? Görmekle değil, imanla. Senin gözlerini bağlarsan ve dersem, şimdi kapıdan çık, değil mi? O zaman her bir adım bir iman adımıdır. Çünkü görmüyorsun, karanlık içinde belki zor ama yavaş yavaş ilerliyorsun. Bu imandır. Ve imanda yürümek, imanda ilerlemek budur. Ha biz, değil mi? İnsanın içinde başka bir duygu var. O kadar olmaz ya. O kadar önce işlerimi garantiye alayım, ondan sonra yapayım, değil mi? Bu iman değil. Apostol apaçık diyor ki, sen gerçekten imanla yaşamaya öğrendin mi? Evet, üçüncüsü diyor ki vaftiz teması. Vaftiz teması. Sanki soruyor, vaftizini unuttun mu? Hepimiz biliyoruz vaftiz nedir? Sen eski anlaşmaya bakarak eski adamı bırakıyorsun ve yeni antlaşmaya geçiyorsun, yeni adama geçiyorsun. Değişik vaftizler vardı İsa Mesih'in zamanında ama onlar için korkunç bir şey vardı. Ne zaman Yahya çıktı dedi ki vaftiz olun. Herkes dedi ki sen deli misin, ben vaftiz olayım. Ne ya? Bu vaftiz kafirler içindir. Vaftiz hani Allahsız milletleri içindir. Vaftiz hani Yahudi olmayanlar içindir. Ama Yahya dedi ki hayır, siz vaftiz olacaksınız. Birazcık sen anlamadın galiba. Yahya senin kafan tam yerinde değil. Vaftiz demek Yahudi olmayan bir kişi Yahudiliğe geçmek istiyor, o zaman biz onlara vaftiz yapıyoruz. Yani Allah'tan uzak bir kişi, Allah'ın halkına dalmak için o zaman vaftiz yapıyoruz. Yahya diyor ki, hayır, siz anlamadınız. Siz lazım vaftiz olasınız. Yani, ne demek istiyor? Sanmayın ki siz İbrahim'in evlatlarısınız. Hayır, İbrahim'in evladı olmak için sen kendin bir karar vereceksin. Biz bunu po prensip anladık. Ve daha büyüklerimiz belki bu adımı atmışlar. Vardı bir adım atmak, imanlı olmayan bir haneden gelir. Ama gençlerimiz, kızanlarımız, torunlarımız, onlar için ne? Onlar için de Yahya konuşuyor. Ve diyor ki, sen sanma ki anan, baban, deden, nenen imanlıydı, imanlıdır. ve sen de otomatik imanlı oluyorsun. Hayır. Allah'ın evlatları var ama torunları yok. Ve o yüzden Rab apaçık diyor ki, vaftiz her kişi içindir. Her bir kişi tek tek vaftizden geçiyor. Her bir kişi tek tek Rab'a geliyor ve tövbe ettiğini gösteriyor. Onun için bebekleri vaftiz etmiyoruz çünkü onlar karar veremiyorlar, konuşamıyorlar. Ama aklı başında olanlar karar verebilir. Sonra diyor, dördüncü tema nedir? Temel temaları konuşuyoruz. El koymak. El koymak. Bu artık çok büyük bir şey. Ruku polagene. El koymak Bulgarca. Bu laf çok duyuyorum. Kime el koyuldu? Adam pastor oldu. Kutsal Ruh geldi, ona el koydular. Nasıl apostol bunu yazabilir herkese? Bunlar hepsi pastor muydu? Bunu okuyanlar? Hayır. Bunlar hepsi sıradan imanlıydı. Ve gene konuşuyor el koymak hakkında. Ne ilgisi var diyeceğiniz. Çok büyük ilgisi var. El koymak her zaman ruhsal güç vermek demektir. Çoğu zaman bunu yapardılar. Ne zaman kişiye bir görev, bir ruhsal iş verirdiler. Ve malum bu yazıyor, bu bizi gösteriyor. İlk yüzyılda, en birinci kiliselerde nasıl yapıldı? Yeni imanlıya el koyardılar ve dua ederdiler. Kutsal Ruh onda işlemeye başlasın dedi. Daha vaftiz olduğu gibi el koyardılar ona. Sen bir hangi bir kiliseye üye, çören olmak meselesi değil bu. Bundan sonra Kutsal Ruh senin üzerine geliyor ve sen başlıyorsun çalışmaya. Bu demek değil şimdi vaiz oluyorsun, bu demek değil pastor oluyorsun, bu demek değil önder oluyorsun. Hayır. Paulus apaçık yazıyor ki yeni bir imanlı önder olmaz. Ama her bir imanlı görevlidir. Bunu lazım iyice anlayalım. Ve biz bunu kaybettik. Biz bu anlayışı kaybettik. Biz bugün de öyle bir anlayıştayız. Vaftiz ol, gel otur, sesle. Azıcık ondalık bırak, para bırak, ara sıra ilahi söyle. Bu kadar. İmanlı hayat bu. Hayır. El koymak. Bunu konuşuyor ve diyor ki, siz unuttunuz mu? Size el koydular vaftizde. Ve şimdi şaşıyorsunuz nasıl döneceğiniz İsa. Şimdi istiyorsunuz eski Yahudilik sistemine dönerseniz. Olacak şey mi? El koydular sizi değil mi? Görev verdiler size. Evet. Mata 25, 14, 30'a kadar o da bir emanet para benzetmesi var. Hatırlıyorsunuz. 5, 2 ve 1. Bir talan. 35 kilo aşağı yukarı. 5 kere 35 ne yapıyor? 175 kilo gümüş. Ne kadar büyük bir sermaye. Ne kadar büyük bir kapital dersin. Zengin bir adam bunu bir kişiye bırakmış. Başkasına 2, başkasına 1 talan bırakmış. Ve ne oldu sonra? Hepimiz biliyoruz. Ne oldu? 5'i ve 2'si alanlar çalıştılar. Çoğaltıldılar. Ama bir talan alan kişi ne yaptı? Gömmüş onu, saklamış onu. Ne zaman sahibisi dönüyor, ne zaman hesap soruyor. Ben onu ilk okuduğumda şok oldum. Niye adamı uğraştırıyor? Ne istiyor? 5'i ve 2'yi kazanan kişiyi övüyor. Ama öbürü diyor ki sen hırsızsın. E nasıl? Değil mi? Bire bir ağzımı çeviriyorum. Nasıl bana mana buluyorsun şimdi? Nasıl bana şimdi hani beni eleştiriyorsun? Hayırdır? Ben madem sana kapital bıraktım, sermaye bıraktım, istiyor bu çoğalsın ama sen çoğalttırmadın. Demek sen çaldın benden. Kazancımı çaldın, vaktimi çaldın. Ben bu parayı başka işler yapabilirdim ama sen bunu çaldın. İsa bunu niye anlattırıyor? Niye? Bu benzetmenin önemi nedir? Bu kimi konuşuyor? Pastorlara mı? Yoksa her imanlıya mı? Her imanlıya sanıyorum değil mi? Her bir imanlı ve tam bu konuşuyor. Size el koydular, yalvarıyor. Unuttunuz mu bunu? Size bir görev verdiler toplulukta. Unuttunuz mu bunu? Ve aynı hakikat bizim için de bugün geçerlidir. Evet. Sonra konuşuyor ölülerin dirilişi ve sonsuz davalama için. Bunun üzerine gerek yok bunu fazla konuşalım. Ama bu mektupta hatırlatıyor kişileri. Siz bu hakikatleri anladınız ama galiba unutuyorsunuz ki bir gün ölüler dirilecek. Galiba unuttunuz bir gün sonsuz davalama olacak. Da şimdi kaçıyorsunuz İsa Mesih'ten. İstiyorsunuz dönerseniz. Bunu hatırlatıyor. Bunlar temel şeyler. Bu altı konu diyor temel meseleler. Bunlar olmadı mı senin hayatında? Bunun hakkında çok iyi bir bilgin ve anlayışın olmadı mı senin hayatında? İmanlı evin, imanlı hayatın düşecek. temel yok. Evet, bu durumda onlara sanki bağırıyor, sanki yalvarıyor, ne yapsınlar? Kısaca devam ediyoruz. Ayet 4'ten 8'e kadar okuduğumuz şeyler, bir daha okuyorum. Ama o kişiler hani bir kere ayrılığa kavuştular, gökten gelen o vergi tattılar, kutsal ruha ortak oldular, Allah'ın sözünden ve gelecek dünyadan bir dat aldılar. Eyvah! Bu kişileri acaba nasıl anlattırıyor? Ne güzel! Aydınlığa kavuştular. Karanlıktan aydınlığa geçmiş bir kişi. Gökten gelen o vergiyi tattılar. Kutsal ruha ortak oldular. Allah'ın ruhu o kişilerde yaşıyor. Allah'ın sözünden ve gelecek dünyadan bir dat aldılar. Bütün bunlar varken gene bir korkunçluk vardı. Bunu ilk okuduğum zaman düşünüyorsun, bunlar perfect artık, bunlar süper imanlı olmuş. Bunlarda hiçbir korkunçluk yok, kim ne yaparsa yapsın bunlar düşmez. Ama ne diyor? Ve sonra yoldan ayrıldılar. Demek gerçekten uyanmak lazım. Her bir durumda şeytan bizi düşürebilir. Sen hiç güvenme kendine, ben artık eski imanlıyım, hayır. Her bir durumda düşmek, ayrılmak tehlikesi var. İmanın Yolculuğu adında bir kitap var. O İncil'den sonra en çok okunan, en çok sevilen bir imanlı kitaptır. O da işte John Bunyan adında bir İngiliz, 1600 yıllarında Rab için mahpusa düştü ve o zaman mahpustayken bunu yazdı. Bütün imanlının hayatını bir yolculuk biçimde, bir rüya gibi anlatıyor. Yolculuk yapan bir kişi, onun başına neler geliyor, sanki imanlı hayatındaki olayları yansıtıyor. Ve o da diyor ki, ve ben uzaktan gördüm, cennetin kapısından diyor, direkt cehenneme inen bir yol var. Ne istiyor söylesin? Cennetin kapısından, kapısının önünden diyor, direkt cehenneme inen dar bir yol var. Ne demek istiyor? Son sekundada kişi Rab'den ayrılabilir, düşebilir. Evet, çünkü o bir pastörüydü ve çok şeyler görmüştür hayatında. Kişilerin hani hayatını iyice biliyor ve iyice hani bir ders çıkardı bundan. Evet, tövbe edemeyenler için konuşuyoruz. Sonra yoldan ayrıldılar. İşte onlara yok fırsat bir daha tövbe etmek durumuna getirilsinler. Her imanlı düşebilir, sonra gene kalkabilir. Bütün kutsal kitap bunun örnekleriyle doludur. Büyük Allah adamları hepsi günaha düştüler. Yok bir büyük Allah adamı günaha düşmesin. Nuh ne yaptı? Sarhoş oldu. İbrahim ne yaptı? Kendi karısını inkar etti, hatta sattı diyebiliriz. Hayatta kalmak için onu öldürmesinler, kendi karısını sattı. Düşünebiliyor musun? İbrahim bunu yapan. Evet. Sonra Musa katillik yaptı. Direkt o katillik yaptı. Davut zina işledi. Ve Süleyman Yahudi halkının en büyük kralı, en büyük günah o işledi. Bütün İsrail'i putperestliği sokan odur. Bütün halkı saptıran odur. Düşünebiliyor musunuz? Ve Allah'ın yasak ettiği şeyler, çok karı biriktirmeyeceğin, çok mal biriktirmeyeceğin, bütün onları yaptı. Yok bir Allah adamı günah işlemez. Yok birçok büyük Allah adamları kuşkuya bile düştüler, şüphe ettiler. Düşünebiliyor musunuz? İmanları zayıfladı, başladı Allah'tan işkillenmeye. Eyüp mesela sıkıntıya düştüğü zaman ne dedi? Eyüp 30 ayet 20-21. Sana yakarıyorum ama yanıt vermiyorsun. Sen zaten cevap vermiyorum ben. Ayağa kalktığımda gözünü bana dikiyorsun. Bana acımasız davranıyorsun. Bileğinin gücüyle beni eziyorsun. Büyük Allah adamı Eyüp. Hani Allah kendisindeki kusursuz bir kişi. Ama ne oldu? Öyle bir duruma düştü, Allah'ı suçlayabilir, şüphe ediyor. Ben dua edeyim ama kime? Boşa havaya mı? Yeremia'da şöyle bağırıyor. Yeremia'nın ağıtları 3 ayı dilin ona kadar. Rab çevremi duvar çekti, dışarı çıkamıyorum. Zincirimi ağlaştırdı. Feryat edip yardım isteyince de duama set çekiyor. Yani duama sıkıştırıyor, yani duamın etkisi yok diyor. Boşuna dua ediyor. Yontma taşlarla yollarımı kesti, dolaştırdı yollarımı. Benim için o pusayı yapmış bir ayıdır, gizlenmiş bir aslandır. Allah diyor bir ayı ve aslandır. Bir düşman gibi görüyor artık Allah. Bunu söyleyen Yeremia, en büyük peygamberlerden biri. Nasıl bu duruma düşebilir? Onun için kimse demesin. Ha, onlara olamaz, bana olmaz. Acaba. Böyle durumlarda bile insan tövbe edip dönebilir. Yani bakın, Yeremye öyle kalmadı, öyle ölmedi. Eyüp böyle ölmedi. Tövbe etti, döndüler. Yaptılar ama sonra diyorum, tövbe ediyorum. Saptığım yoldan dönüyorum. Ama şimdi az önce okuduğumuz ayetler bambaşka. Var öyle korkunç bir durum, tövbe edemiyorsun. Değil Allah affetmesin ama sen tövbe edemiyorsun. Ayetin söylediği budur. Tövbe edemiyorsun. Ne diyor? Onlara yok fırsat, bir daha tövbe etmek durumuna getirilsinler. Onlar kendi kendilerini öyle uzaklaştırdılar. Kendi kendilerini öyle izolere yaptılar. Kimse onlara yaklaşamaz. 15, 20, 30, 100 kardeşli gelse ve bu kişiyi yani uyarırsalar ve deseler bak Allah ne diyor? Adam duruyor, bakıyor sana, ne yapayım diyor. Artık yüreğinde bir şey yok, taş olmuş. Tövbe etmek durumuna getirilmek mümkün değildir. Tam ayetin anlattığı budur. Evet, var öyle bir toska, öyle bir nokta. Onu geçtin mi dönüş yapamazsın. Sanki bir uçak yolculuğu gibi. Ve havada benzin istasyonu yok. Sadece yapamıyorsun yukarıda. Onun için bir uçak kalktığı zaman lazım tam önce tam olarak hesaplasın nereye gitmek istiyor. Ve başka bir yola dönemez. Artık sadece oraya kadar o kadar benzin alıyorlar. Ve bu iki noktanın arasında bir başka üçüncü bir nokta var. Kalktıktan sonra sen o noktaya geçtin mi bir pilot olarak mecbursun ileri gitmeye. Çünkü dönüşün için benzin yetmeyecek artık. Düşeceksin. Mecbursun pilot. O da işte kar yağsa da o da yangın da varsa sen mecbursun oraya gitmeye. Çünkü benzin ancak oraya kadar. Bu da okuduğumuz ayet aynısını konuşuyor imanlı için. İmanlı hayatta da öyle bir nokta var. Sen Rabb'den uzaklaşıyorsun bir derece kadar. Ondan sonra hop dönüyorsun. Sonra biraz daha, bir metre daha. Tamam, biraz daha uzaklaşıyorsun. Hop ve gene dönüyorsun. Hepsi güzel. Sonra azıcık daha uzaklaşıyorsun ve döneceksin. Ama en sonunda fazla uzaklaştın mı? Öyle bir nokta geliyor. Hani onu geçtin mi? Dönüş yok. Bu korkunç. Bu korkunç diyor. Artık dönemeyeceksin. Mecbursun ilerlemeye. Mecbursun yani Rabb'den uzaklaşmaya. Mecbursun ateşe gitmeye. Aynı onun gibi kim çok fazla uzaklaşırsa Rabb-i İsa'dan onun yüreği artık öyle sertleşiyor ki hiçbir şey onu bir daha yumuşattıramaz. Kişi tövbe etti mi Rabb her an onu affedecek. Mesela o değil. Hadi diyelim öyle bir günah var onun içinde mi hani bir daha Rabb o günahı affetmesin. Yok yeryüzünde bir günah hani Rabb onu affetmesin. Daha İsa'dan önce Davud'a o üç günahı affettiyse yani zina, katillik ve kendi krallığını kötü kullanmak bunun üzerinde eski ayrıntılaşmada hiçbir af yoktu. Kesinlikle af yoktu. Yoktu öyle bir kurban. Ama Rabb peygamber onu gönderdi, Natan'ı gönderdi. Dedi ki Rabb seni bağışladı. Madem eski antlaşmada daha İsa'nın kanı belli değilken, daha İsa yokken meydanda, kutsal ruh daha verilmemişken imanlılara. Madem öyle bir durumda Rabb affediyor bugün, sanıyorum hiçbir günah yok affetmesin Rabb. Bu ayet bunun üzerine konuşmuyor. Değil Rabb affetmesin. Mesele başka. Problem değil Rabb'de, problem sende, problem imanlıda. O uzaklaşıyor o kadar Rabb'den ve tövbe edemiyor. Öyle bir durumu anlattırıyor. Ve bu korkunç. Kişi tövbe edemiyor. Evet. Böyle kişiler için bu ayet ne konuşuyor? Onlar diyor İsa'yı ikinci defa haça geliyorlar. Ne demek? İkinci defa haça geliyorlar. İbrahim'in mektubu apaçık dedi ki İsa bir kere olmak üzere öldü. Bugün Katolik Kilisesi'nde, Pravoslav Kilisesi'nde öyle bir ritüel var. Biz nasıl Rabbin sofrasını yapıyoruz İsa'nın ölümünü ve dirilişini almak için. Onlar da ona benzer bir ritüel yapıyor ama anlamı bambaşka. Onlar diyor ki değil anmak için. Onlar diyor ki bu ekmeğin içinde İsa'nın kendisine girermiş. Yani bu atomların içinde, moleküllerin içinde, un ve suyun içinde İsa'ymış. Öyle bir öğretişler. Yani o şarap değil şarap ama gerçekten kan imiş. Ve sadece o değil, o papaz bunu aldığı zaman ve bir takım dualar yaptığı zaman ne oluyor? O papaz İsa'yı kurban edermiş. Anlıyor musunuz? Onun için aldanmayın. Dışarıdan aynı gözüküyor ama öğretici anlamı bambaşka, çok farklı. Defalarca İsa'yı kurban ediyorlar. Ve bu iğrenç bir şey. Kesinlikle böyle bir şey okumuyoruz. Ama da diyor ki, bir kişi Rab'den uzaklaştı mı, ona benzer bir şey yapıyor. Sanki İsa ikinci defa lazım ölsün ki o da mümkün değildir. Absolut mümkün değil. Evet, bir kişi bu duruma nasıl gelebilir acaba? Bir imanlı nasıl o duruma gelebilir? Onu kendi kendimize soruyoruz. O kadar korkunç bir senaryo yazdı şimdi. O kadar yani sanki mümkün olmayan bir şey. Nasıl diyor? Kutsal ruh almış kişiyle nasıl bu duruma gelebilir? Değil mi? Allah'ın sözünün gelecek dünyadan bir dat almış olan kişiyle nasıl bu duruma geldi? Cevabı burada. Cevap nedir? Ayet 7 ve 8. Yemiş vermemekle. Bir toprak onun üzerine sık sık düşen yağmuru içti mi? Çok güzel. Ne demek bu? Yağmuru içmek. Bu demek Allah'ın sözünü işitiyorsun. Yağmur, hani Allah'ın sözüne benziyor. Sen onu içiyorsun demek işitiyorsun. Senin kafana dağılıyor. Ama sonrası ne? Ve kendisine bakan kişilere fayda getiren otlar çıkardı mı? O Allah'tan bereketleniyor. Aa işte mesele bu. Değil sadece yağmuru içmek ama sonrası da var. Yağmurun karşılığı var. Yağmurun rezultatı var. Sonucu var. O da nedir? Faydalı getiren otlar. Yani yemiş. Yani ekin, buğday, işte arpa, ne olursa olsun öyle bir şey topraktan çıkarmak istediğindir. Bitki, umarım bunu lazım getirirsin. Bu olmadı mı diyor? Ne oluyor? Ama bir toprak dikenli otlar ve çalılar çıkar değil mi? O yaramazdır. Ve lanetlemenin üzerindir. Onun sonu yanmaktır. Bu ayetler en birinci, senin için ve benim için konuşmuyor. En birinci bunlar konuşuyor, onun sonu yanmaktır. İsrail halkının bütünü. Ve sanıyorum bu mektup yazıldı. Ne vakit Romalı ordu 67-68 senesinde zaten yürümekteydi. Zaten yaklaştılar Yeruşalim'e ve başladılar yani baskı yapmaya. Çünkü İsrail halkı bütün isyan etti. Romalılara karşı çıktı. Artık imanlılar anladı iş nereye gidiyor. Bu kasaba yanacak. Bütün İsrail yıkılacak. Onun sonu yanmaktır. Niçin? Çünkü bir halk olarak İsrail Rab tarafından bereketliydi ama yemiş getirmedi. 2000 sene İbrahim'den başlayarak Allah'ın sözünü işittiler. 2000 sene Allah'ın bereketini gördüler, mucizelerini gördüler, her şeyi fark ettiler ama karşılık yok. Mesih'i kabul etmediler. Sadece kötü yemiş çıkardılar. Onun için Rab, İsrail halkındaki kral, buraya kadar 70 senesinden sonra görmüyoruz bir daha bu tapınak yapılsın, bir daha İsrail halkı Musa'nın sırasına dönsünler. Evet, ama ikinci derece, Romalılar mektubunda 11. bölümde açıkça yazıyor ki, eğer Allah diyor, kendi halkını esirgemediyse, milletlerden gelen kişileri de esirgemeyecek. Eğer kendi 2000 sene uğraştığı halkı böyle davrandıysa, bize de aynı biçimde davranacak. Şimdi biz bunu görüyoruz. Birçok kiliseleri, birçok devletleri de görüyoruz bunun karşılığı. Bunun yargısını. Allah nasıl yargılıyor, nasıl davranıyor bütün devletleri. Bir kişi yağmuru içti mi ve kendisini bakan kişiye fayda getiren otlar çıkardı mı? O Allah'tan bereketleniyor. Kendi kendine sor. Bu var mı bende? Bende var mı? Bir gün bahçıvan geldi mi? Bir gün köylü geldi mi biçmeye? Benim toprağımda bir şey var mı ne bitsin? Ben bir karşılık verdim mi? Benim imanlı hayatımda bir hangi rezultat var mı? Değil sadece gidiyorum toplantıya. Değil sadece öğretici kabul ettim. Ama gerçekten elimizde bir şey var mı? Hani diyelim ha bunlar benim ekinlerim. Bunu ben çıkardım senin sayende. Bütün bu korkunç senaryo. Hani kişi Allah'tan uzaklaşıyor. Çobandan ayrılıyor. Adım adım böyle bir adım daha, bir adım daha ve en sonunda öyle bir derece geliyor, bir noktaya geliyor, hani dönüşü olmayan bir nokta. Neden başladı? Değil günahla, değil isyanla, Neyle başladı? Okuduğumuz gibi yemiş vermemekle. Bir şey yapmamakla. Birisi demiş ki, ama ben ne yapıyorum ya? Bir şey yapmıyorum. Evet, bütün tema o ya. Bütün mesele o ya. Bir şey yapmıyorsun. Kişi televize bakarken günah işleyebilir mi? Kardeşim sen uyku uyuduğun zaman bile günah işliyorsun. Çünkü ne zaman lazım bir şey yaparsan uyuyorsun. Evet, yemişler çok önemli. İmanla hayatında bir rezultat var mı? O zaman bu duruma gelmeyeceğim. Aylak kalmayacağım. Ve zaten son ayetlerde aktör böyle konuşuyor ama sevgili böyle konuşsak bile kurtuluş temasında sizden için daha iyi şeyler düşünüyoruz. Bak istemiyor onları kırsın. İstemiyor onları bad bir duygu bıraksın. Hayır diyorum. Biz biliyoruz siz öyle değilsiniz. Kuraj veriyor. Cesaret veriyor. Ve son ayette diyor ki maksat tembel olmayasanız. Ama o kişilerin arkasından giderseniz hani iman ve sabırla söz verilen şeylere kavuştular. Evet, ne diyor? O kişilerin arkasında gidesiniz. Ne demek istiyor bu? Bakın, biz imanlı olarak yalnız değiliz. Biz bir zincirin içinde bir halkayız. Benden önce bir kişi uğraştı, da ben imana geldim. Ve benden sonra kişiler imana gelecek çünkü ben uğraştım. Bu bir zincirleme. Ve aynı onun gibi, bu da yazıyor ki, o kişilerin arkasından gidesiniz. Onları örnek alasanız, hani iman ve sabırla söz verilen şeylere kavuştular. Evet, sen kişilere örneksin. Kişiler sana bakarak İsa'yı görecektir. Sana bakarak, dışarı imansızlar İsa'yı görsünler. Ama imanlılar da senin hayatından ne öğreniyorlar ya? Senin davranışların ve senin lafların başka imanlılara örnektir. Ve onlar sana bakarak aynısını yaparlar. İyi şeyler de kötü şeyler de. Onların arkasından gidesiniz diyor. Herkes başka bir imanlının arkasında gidiyor. Pavlus o kadar kuraçlı diyor ki, ben nasıl İsa'yı örnek aldıysam, siz de beni örnek alın. Bu lafları sen konuşabilir misin? Kuraç var mı bunu söylesin? Evet, bizden önceki imanlıların örneği çok önemlidir. Bugün gördüğümüz şey, hem bize çok büyük bir korkunçluk gösteriyor. Rab'den uzaklaşmak nedir? Ama aynı zamanda bize çok büyük bir kuraj veriyor. Ben bunu okuduğum zaman çok korktum. Gerçekten. Nasıl bir imanla bu kadar uzaklaşabilir de dönüşü olmuyor. Dönüşü mümkün değildir. Ama aynı zamanda korkuya gerek yok. Sen bakarsan, yemişler var mı senin hayatında? Gerçekten bir rezultat var mı? Hiç bu duruma düşmeyeceğim. Rab sizinle olsun.